Ayrım 4.
Ve kimse beni bunu eşeleyip incelemekten caydıramazdı. İkinci olarak şu anda hubris, yani aşırı gurur olarak niteleyebileceğim bir derdim vardı. Her hastaya yardım edebileceğime, hiç kimsenin benim becerilerimin ötesinde olmadığına inanıyordum. Sokrat'tan önce hubris, tanrısal yasaya itaatsizlik olarak tanımlanmıştı. Tabii ki ben tanrısal yasaya değil, doğal yasaya, kendi meslek alanımda olayların akışını yöneten yasalara karşı çıkıyordum. Sanırım o sırada Thelma ile işim bitmeden önce hubris için hesap vermeye çağrılacağım içime doğmuştu. İkinci saatimizin sonunda Thelma ile bir tedavi sözleşmesi üzerine konuştum. Thelma uzun vadeli bir tedavi bağlantısına girmek istemediğini açıkça belirtmişti. Zaten ben de 6 ay içinde ona yardım edip edemeyeceğimi anlamam gerektiğini düşünüyordum. Böylece 6 ay süreyle haftada bir kez buluşmak, eğer gerekli görürsek bir 6 ay daha uzatmak üzere anlaştık. Onun yükümlülüğü seanslara düzenli olarak gelmek ve bir psikoterapi araştırma projesine katılmaktı. Bu da bir araştırma mülakatına girmesini ve biri terapinin başlangıcında, diğeri bitiminden 6 ay sonra olmak üzere iki kez uygulanacak sonuçları ölçmeye yönelik bir dizi psikolojik test almasını gerektiriyordu. Terapinin kuşkusuz sarsıntılara yol açacağını ona anlatmaya özen gösterdim ve sonuna kadar dayanmaya söz vermesini sağlamaya çalıştım. Thelma, Matthew hakkında sürekli düşünceye dalışın, buna kısaca saplantı diyelim. O 27 gün büyük bir armağandı dedi hıçınlaşarak. Öbür terapistlere o günlerden söz etmememin nedenlerinden biri de bu. Onların bir hastalık olarak görünmesini istemiyorum. Hayır Thelma, ben 8 yıl öncesinden söz etmiyorum. Ben bu andan ve kafanda sürekli geçmişi tekrarladığın için nasıl hayatını yaşayamadığından söz ediyorum. Kendini işkence etmekten vazgeçmek istediğin için beni görmeye geldiğini sanıyordum. Thelma içini çekti, gözlerini kapadı ve başını salladı. Bana istediği uyarıyı yapmıştı. Şimdi de koltuğunda arkasına yaslandı. Şunu demek istiyordum ki bu saplantı. Saplantı seni rahatsız ediyorsa daha iyi bir kelime bulalım. Hayır önemi yok. Şimdi ne söylediğinizi anlıyorum. Bu saplantı 8 yıl boyunca zihninin merkezine yerleşmiş. Onu yerinden oynatmak güç olacak. Senin bazı inançlarını sorgulamam gerekecek. Bu bakımdan terapi stresli olabilir. Benimle birlikte bu işi sürdürmen için senden söz almaya ihtiyacım var. Tamam. Bir karar verdiğim zaman asla geri dönmem. Bir de Thelma, tepemde bir intihar tehdidiyle iyi çalışamam. Önümüzdeki 6 ay boyunca kendine bedensel zarar verecek, hiçbir şey yapmayacağın konusunda senden ciddi bir söz istiyorum. Kendini sınırda hissedersen beni ara. Bana ne zaman telefon etsen sana yardıma hazır bulunacağım. Ama küçük de olsa herhangi bir girişimde bulunursan sözleşmemiz bozulur ve seninle çalışmaya devam edemem. Genellikle bunu bir kağıda yazar ve imza isterim. Ama senin kararlarına daima sadık kalma yolundaki iddiana saygı duyuyorum. Thelma'nın başını olumsuz anlamda sallaması beni şaşırtmıştı. Böyle bir söz vermeme imkan yok. Bazen tek çıkar yolun o olduğunu bildiğim bir ruh halini içinde oluyorum. Bu seçeneği saf dışı bırakamam. Yalnızca önümüzdeki 6 aydan söz ediyorum. Daha uzun bir taahhüt istemiyorum. Ama bu da olmadan başlamayacağım. Bu konuda biraz daha düşünmek ister misin Thelma? Gelecek haftaya bir randevu ayarlayalım mı? Thelma derhal uzlaşma havasına girdi. Galiba benim bu kadar kesin bir tavır almamı beklemiyordu. Hiç belli etmediyse de sanırım rahatlamıştı. Bir hafta daha bekleyemem. Şimdi bir karar vermemizi ve hemen terapiye başlamamızı istiyorum. Elimden geleni yapmayı kabul ediyorum. Elimden geleni. Bunun yeterli olmadığını hissediyordum. Ama bu kadar çabuk bir denetim mücadelesine girmeye de çekiniyordum. Bu durumda hiçbir şey söylemeden yalnızca kaşlarımı kaldırdım. Bir ya da bir buçuk dakika terapide uzun bir sessizlik sonra Thelma ayağa kalktı, bana elini uzattı ve söz veriyorum dedi. Ertesi hafta çalışmamıza başladık. Dikkatimi konuyla ilgili ve şu andaki sorunlar üzerine yoğunlaştırmaya karar vermiştim. Thelma'nın gelişme yıllarını araştırmak için yeterince zamanı, 20 yıllık terapi olmuştu. Dikkatimi üzerine yoğunlaştırmak isteyeceğim son şey 60 yıl öncesine uzanan olaylardı. Thelma terapi konusunda çelişkili duygular içindeydi. Terapiyi tek umudu olarak görmekle birlikte hiç doyurucu bir seans geçirmiyordu. İlk 10 hafta boyunca öğrenmiştim ki eğer Matthew'ya karşı duygularını analiz edersek saplantısı ona bir hafta boyunca azap veriyordu. Öte yandan eğer başka konuları, hatta Harry ile ilişkisi gibi önemli konuları ele alırsak daha önemli olan Matthew sorununu ihmal ettiğimiz için seansı bir zaman kaybı olarak görüyordu. Onun hoşnutsuzluğunun sonucu olarak birlikte geçirdiğimiz süreler beni de tatmin etmez olmuştu. Selma ile yaptığım çalışmadan hiçbir kişisel ödül beklememeyi öğrenmiştim. Onunla birlikte olmaktan hiç zevk almıyordum. Ve daha üçüncü ya da dördüncü seansta bu terapiden herhangi bir doyum alabileceksem bunun zihinsel düzeyde kalmak zorunda olacağını fark etmiştim. Birlikte geçirdiğimiz zamanın çoğu Matthew'ya hasrediliyordu. Thelma'ya kurduğu hayallerin ayrıntılı içeriğini soruyordum. O da bunlardan söz etmekten hoşlanıyor gibiydi. Düşüncelerinde çok tekrar vardı. Çoğu o 27 gün boyunca gerçekleşen herhangi bir buluşmanın oldukça aslına yakın bir yinelenmesiydi. En sık yinelenen de ilk buluşmalarıydı. Union Meydanı'ndaki karşılaşma, San Francisco'da içilen kahve, Fisherman's Wharf'ta yürüyüş, Skoma'nın restoranından körfezin görünüşü, arabayla Matthew'nun kulübesine gidişin heyecanı. Ama çoğu kez Thelma yalnızca onun sevgi dolu telefon konuşmalarından birini düşünüyordu. Bu düşüncelerde seksin rolü önemsizdi. Thelma nadiren bir cinsel uyarılma yaşıyordu. Zaten Matthew ile geçirdiği 27 gün boyunca hatırı sayılır miktarda cinsel okşamaya karşın yalnızca bir defa, o da ilk akşam cinsel ilişkide bulunmuşlardı. İki defa daha ilişkide bulunmaya kalkışmışlardı ama Matthew iktidarsızdı. Matthew'un davranışı konusundaki tahminimin, yani Thelma'yı ve belki başka talihsiz hastaları da kullanmasına yol açan önemli psikoseksüel sorunları oluşunun doğruluğuna giderek daha çok inanıyordum. O kadar çok sayıda verimli yol vardı ki bir tanesini seçip onun üzerinde yoğunlaşmak güçtü. Ama önce saplantının kökünden sökülüp atılmasının şart olduğunu, Thelma'yı tatmin edecek biçimde kabul ettirmek gerekiyordu. Çünkü bir aşk saplantısı, benim kendi yaşamımdan da bildiğim gibi, iyisiyle kötüsüyle yeni deneyimleri engelleyerek yaşamın gerçekliğini emip tüketir. Gerçekten de terapi konusundaki köklü inançlarımdan çoğu ve psikolojik ilgimin en yoğun olduğu alanlar kendi kişisel deneyimlerinden kaynaklanmıştır. Nietzsche, bir filozofun düşünce sisteminin daima kendi otobiyografisinden doğduğunu öne sürer. Ve ben de bunun tüm terapistler için, hatta düşünce üzerinde düşünen herkes için geçerli olduğuna inanıyorum. Thelma ile karşılaşmamdan 2 yıl kadar önce bir kongrede rastladığım bir kadın sonradan aklımı, düşüncelerimi, düşlerimi işgal etmişti. Onun hayali kafamda yönetimi ele almış ve onu yerinden oynatma yolundaki tüm çabalarıma meydan okumuştu. Ama bir süre için bunun bir sakıncası yoktu. Bu saplantıdan hoşlanıyor ve tekrar tekrar onun tadına varıyordum. Birkaç hafta sonra ailemle birlikte bir haftalık bir tatil için güzel bir Karayip adasına gittik. Ancak birkaç gün geçtikten sonra gezideki her şeyi kaçırdığımı fark ettim. Kumsalın güzelliğini, egzotik ve bereketli bitki örtüsünü ve hatta dalmanın ve su altı dünyasına girmenin heyecanını. Tüm bu zengin gerçeklik benim saplantım tarafından silinip atılmıştı. Orada değildim ben. Kendi beynimin içinde hapsolmuş, hep aynı ve artık anlamını yitirmiş hayalleri tekrar tekrar izliyordum. Kendimden bezmiş ve kaygılı bir halde terapiye bir kez daha girdim. Ve birkaç zorlu aydan sonra aklıma tekrar sahip çıkarak yaşamımı cereyan ettiği gibi yaşamanın heyecanına dönebildim. İlginç bir şey, terapistim sonunda yakın bir dostum oldu. Ve bana yıllar sonra beni tedavi ettiği sırada kendisinin de bir başkasına aşık olan güzel bir İtalyan kadına tutkun olduğunu anlattı. İşte böyle. Saplantısal aşkın döngüsü hastadan terapiste ve terapisten başka bir hastaya sürer gider. Bu durumda Thelma ile çalışmamda saplantısının hayatını nasıl bozduğunu vurguluyor ve kendisinin daha önce söylemiş olduğu hayatını 8 yıl öncesinde yaşıyor olduğu görüşünü sık sık yineliyordum. Elbette yaşamdan nefret edecekti. Hayatı yalnızca o çoktan geçip gitmiş olan 27 günün anısıyla havalanan penceresiz, havasız bir hücrede boğulmaktaydı. Ama Thelma bu tezi, şimdi düşünüyorum da haklı bir nedenle, hiçbir zaman ikna edici bulmadı. Kendi deneyimimden genelleme yaparak yanılgıya düşmüş, yaşamının yalnızca bu saplantı nedeniyle Thelma'nın tadına varamadığı bir zenginliğe sahip olduğunu varsaymıştım. Thelma o sırada açıkça söylememekle birlikte saplantısının kendi yaşam deneyiminden çok daha fazla canlılık içerdiğini hissediyordu. Daha sonra yine çok az sonuç alarak bu formülün tersini araştıracaktık. Yani bu saplantıya ilk önce yaşamının fakirliği nedeniyle sarılmış olmasını. Yaklaşık 6. seansa geldiğimizde Onu yeterince yormuştum ve sanırım benim suyuma gitmek için saplantısının yok edilmesi gereken bir düşman olduğunu kabul etmişti. Nice seansı sırf bu saplantıyı irdeleyerek geçirmiştik. Bana öyle geliyordu ki bu saplantının Thelma üzerindeki etkisi onun Matthew'ya vermiş olduğu güçten kaynaklanıyordu. Biz bu gücü azaltana dek hiçbir şey yapılamazdı. Thelma, önemli olan tek şeyin Matthew'nun senin hakkında iyi düşünmesi olduğuna ilişkin şu duygun var ya, onun hakkında bildiğin her şeyi anlat bana. Bunu kelimelere dökmek zor. Onun benden nefret etmesi düşüncesine katlanamıyorum. Benim hakkımda her şeyi bilen tek insan o. Ve her şeyi bilmesine karşın beni hala sevebilmesi benim için çok şey ifade ediyor. İşte tam da bu nedenle terapistlerin hastalarıyla duygusal ilişkilere girmemesi gerektiğini düşünüyordum. Ayrıcalıklı rolleri, derin duygulara ve gizli bilgilere erişebilmeleri nedeniyle onların tepkilerine her zaman doğalın ötesinde anlamlar yüklenir. Terapistleri gerçekte oldukları gibi görmek hastalar için hemen hemen olanaksızdır. Matthew'a karşı öfkem büyüyordu. Ama Thelma, o yalnızca bir insan. Onu 8 yıldır görmemişsin. Senin hakkında şöyle ya da böyle düşünmüş, ne fark eder? Nedenini anlatamam. Saçma olduğunu biliyorum. Ama bütün ruhumda hissediyorum ki o benim hakkımda iyi şeyler düşünseydi ben iyi olurdum. Mutlu olurdum. Bu düşünce, temeldeki bu yanlış inanç, düşmanın ta kendisiydi. Onu yerinden oynatmam gerekiyordu. Hararetli bir itirazda bulundum. Sen sensin, kendi varlığın var. Bir andan öbürüne, bir günden bir sonrakine hep aynı insan olmayı sürdürüyorsun. Temelde senin varlığın, yabancı bir beyinde oluşan gelip geçici düşüncelerden, elektromanyetik dalgacıklardan etkilenmiyor. Bunu görmeye çalış. Matthew'nun sahip olduğu bütün bu gücü, onun her zerresini ona sen veriyorsun. Onun tarafından hor görülme düşüncesi beni hasta ediyor. Başka bir insanın, hiç görmediğin, belki senin varlığının farkında bile olmayan insanın, kendi hayat mücadelesi içinde yuvarlanıp giden bir insanın, beyninde olup bitenler senin kim olduğunu değiştiremez ki. Ama o benim varlığımın pekala da farkında. Telesekreterine bir sürü mesaj bırakıyorum. Geçen hafta sizi görmekte olduğumu bildirmek için bir mesaj bıraktım. Sanırım sizinle onun hakkında konuştuğumu bilmesi gerekir. Yıllardır ne zaman terapist değiştirsem hep ona arayıp haber verdim. Ama bütün bu terapistlere ondan söz etmediğini sanıyordum. Etmedim. Ona bu konuda o bunu hiçbir zaman istemediği halde söz vermiştim. Bu sözü de tuttum şimdiye kadar. Bütün bu yıllar boyunca onun hakkında hiç konuşmadığım halde yine de hangi terapiste gittiğimi bilmesi gerektiğini düşünüyordum. Pek çoğu onun okulundandı. Hatta arkadaşları bile olabilirlerdi. Matthew'a beslediğim kin nedeniyle Thelma'nın sözleri bende hoşnutsuzluk yaratmamıştı. Tersine, yıllardır Thelma'nın görünürde kaygı yüklü mesajlarını teybinden dinlerken yaşadığı bozgunu hayal etmek beni eğlendiriyordu. Matthew'a bir karşı darbe indirme yolundaki fikirlerimden vazgeçmeye başlıyordum. Bu hanım onu nasıl cezalandıracağını biliyordu ve bu işte benim yardımıma hiç ihtiyacı yoktu. Fakat Thelma, daha önce söylediklerime dön. Bunu kendi kendine yaptığını göremiyor musun? Onun düşünceleri senin nasıl bir insan olduğunu gerçekten değiştiremez. Onun seni etkilemesine sen izin veriyorsun. O da senin ya da benim gibi bir insan yalnızca. Eğer sen hiç görüşmediğin bir insan hakkında olumsuz şeyler düşünürsen, senin düşüncelerin, beyninde dolaşan ve yalnızca senin tarafından bilinen zihinsel görüntüler o insana etkiler mi? Bu olsa olsa büyü yoluyla olur. Kendi gücünü neden Matthew'ya teslim ediyorsun? O da herkes gibi bir insan, yaşamaya çabalıyor. Bir gün yaşlanacak, yerlenecek, ölecek. Thelma'dan hiç yanıt yoktu. Risk payımı yükselttim. Daha önce bir insanın seni daha fazla yaralayabilecek bir davranışı kolay kolay tasarlayamayacağını söylemiştin. Seni belki de intihara sürüklemeye çalıştığını düşünmüştün. Senin sağlığın, mutluluğun onu ilgilendirmiyor. Öyleyse onu bu denli yüceltmenin ne anlamı var? Hayatta hiçbir şeyin onun senin hakkında iyi düşünmesinden daha önemli olmadığına inanmanın anlamı ne? Aslında beni intihara sürüklemeye çalıştığına inanmıyorum. Bu yalnızca zaman zaman gelen bir düşünce. Matthew'a ilişkin duygularımda ileri geri hızlı değişmeler oluyor. Çoğu zaman önemli olan onun benim için iyi şeyler dilemesi. Peki ama onun dileği neden bu kadar önemli? Sen onu insanüstü bir konuma yükseltmişsin. Oysa özellikle sorunlu bir insana benziyor. Sen kendin de onun önemli cinsel sorunlarından söz ediyorsun. Şu dürüstlük konusuna, onun ahlak ilkelerine bir bak. Yardım amacı taşıyan her mesleğin temel kuralını çiğnemiş durumda. Sana verdiği acıya bak. Hastasının çıkarlarına en uygun biçimde hareket etmeye yeminli, profesyonel bir terapistin herhangi bir insanı onun seni incittiği gibi incitmesinin düpedüz yanlış olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu. O ancak profesyonelce davranmaya başladı. Resmi bir role döndüğü zaman beni incitti. Biz yalnızca iki aşık insanken bana dünyanın en değerli armağanını verdi. Fazlasıyla sinir bozucu bir durumdu bu. Besbelli ki Thelma içinde bulunduğu güç durumdan kendisini sorumlu tutuyordu. Besbelli ki Matthew'nun onun üzerinde gerçek bir gücü olması bir hayal ürünüydü. Besbelli ki Thelma ona bu gücü, kendi özgürlüğünü ve kendi yaşamını kurma sorumluluğunu yatsıma çabası içinde vermişti. Özgürlüğünü Matthew'dan geri almayı istemek şöyle dursun, boyun eğmek için karşı konulmaz bir arzu duyuyordu. Tabii başından beri biliyordum ki salt tartışmanın gücü bir değişim yaratabilecek kadar derinlere nüfuz edemeyecekti. Bu hemen hemen hiç olmaz. Ben terapideyken benim içinde hiç olmadı. İnsan ancak bir içgörüyü kemiklerinde hissettiği zaman ona sahip olur. Ancak o zaman insan o içgörüyle hareket edip değişebilir. Günümüzün popüler psikologları sürekli sorumluluk almaktan söz ederler. Ama bu yalnızca lafta kalır. İnsanın kendi yaşam planını yalnız ve yalnız kendisinin yapabileceği içgörüsüne sahip olmak olağanüstü zor, hatta dehşet vericidir. Bu bakımdan terapide sorun, daima insanın kendisi hakkındaki bir gerçeği akıl düzeyinde etkisiz biçimde kavramasından, o gerçeği duygusal düzeyde yaşamasına nasıl geçileceğidir. Terapi ancak derin duyguları seferber edebildiği zaman değişim için güçlü bir etken haline gelir. Thelma ile terapimde de sorun güçsüzlüktü. Güç üretme çabalarım utanılacak kadar incelikten yoksundu. Ve genellikle el yordamıyla araştırmak, Thelma'nın başının etini yemek ve saplantısının çevresinde tekrar tekrar dolanıp ona vurmaya çalışmaktan oluşuyordu. Böyle kritik noktalarda genellikle doğru kabul edilen bir görüşe bağlı olmanın getirdiği kesinliği nasıl da özlerim. Psikoterapi alanındaki ideolojik ekollerin en geniş fikirlisi olan psikanaliz, gerekli teknik işlemler hakkında daima öyle güçlü kanaatleri ortaya koyuyor ki, gerçekten analistler her şeyden, benim hiçbir şeyden olamadığım kadar emin görünürler. Psikoterapi çalışmalarımda ne yaptığımı tam olarak bildiğimi bir kez olsun hissetmek, örneğin terapi sürecinin belli evrelerine uygun bir sıra izleyerek itaatkar bir biçimde aşıyor olduğumu bilmek ne kadar rahatlatıcı olurdu. Ama elbette bu bir hayalden ibaret. Eğer karmaşık metafizik yapılarıyla ideolojik okullar hastalara biraz olsun yardımcı olabiliyorlarsa, başarılarının nedeni hastanın değil terapistin kaygılarını yatıştırmaları ve böylece terapistin terapi sürecinde yaşanan kaygıyla yüzleşmesine olanak vermeleridir. Terapist, bilmemenin neden olduğu kaygıya ne kadar katlanabiliyorsa, belli ideolojilere sarılma ihtiyacı da o kadar azalır. Bir ideolojinin, herhangi bir ideolojinin, yaratıcı üyeleri eninde sonunda bağlı oldukları sistemi aşarlar. Her durumda daima denetim altında tutabilen, her şeyi bilen bir terapistin, insana güven veren bir yanı olsa da, el yordamıyla araştırıp duran, güç veren bir bulguya rastlayana dek hasta ile birlikte bata çıka yürümeye hazır bir terapistin de etkileyici bir cazibesi olabilir. Fakat heyhat, Thelma'nın bu vaka sona ermeden bana öğreteceği gibi hatırı sayılır miktarda harikulade terapi bir hastanın üzerinde ziyan olup gidebilirdi. Güç ararken sınırları zorluyordum. Thelma'yı sarsıp şaşırtmaya çabalıyordum. Bir an için farz edelim ki Matthew öldü. Bu seni serbest bırakır mıydı? Bunu hayal etmeyi denedim. Onun ölmüş olduğunu düşününce büyük bir keder çöküyor içime. Bomboş bir dünyada yaşadığımı hissediyorum. Bunun ötesini hiç düşünemiyorum. Kendini bundan nasıl kurtarabilirsin? Nasıl serbest kalabilirsin? Seni Matthew serbest bırakabilir mi? Onun seni serbest bırakmasına ilişkin bir konuşma hayal ettin mi hiç? Thelma bu soruya gülümsedi. Bana daha büyük bir saygı taşıdığını sandığım bir ifadeyle baktı. Sanki aklını okuma yeteneğinden çok etkilenmiş gibiydi. Besbelli önemli bir fanteziye dokunmuştum. Sık sık Çok sık. Benimle paylaşıyordu. Nasıl oluyordu? Rol yapma ya da sandalyeleri değiştirme yöntemlerini pek kullanmam. Ama şimdi bunun tam yeri gelmiş gibi görünüyordu. Bunu rol yaparak oynamayı deneyelim. Öbür koltuğa geçip Matthew rolünü oynar ve bu koltukta oturan Thelma ile konuşur musun? Thelma daha önce önerdiğim her şeye karşı çıkmış olduğu için onu ikna etmek üzere söyleyeceklerimi hazırlıyordum ki hararetle kabul ederek beni şaşırttı. Belki 20 yıllık terapisi süresince bu teknikleri kullanan Gestalt terapistleriyle çalışmıştı. Belki de sahne deneyiminin dışa vuran ışıltısıydı bu. Koltuğundan adeta sıçrayarak kalktı. Genzini temizledi. Pandomim hareketleriyle bir kravat takıp bir ceket ilikler gibi yaptı. Melek gibi bir gülümseme ve hoş bir biçimde abartılmış iyiliksever bir yüce gönüllülük ifadesi takındı. Yine genzini temizledi. Öbür koltuğa oturdu ve Matthew oldu. Thelma, seni terapide birlikte yaptığımız çalışmadan olumlu duygularla anımsayarak ve seninle arkadaş kalmayı isteyerek geldim. Seninle alışverişimizden zevk almıştım. Senin boktan alışkanlıkların hakkında şakalaşmaktan zevk almıştım. Hep doğruyu söylüyordum. Sana söylediğim şeylerin her birini gerçekten kastederek söyledim. Sonra sana söylememeyi tercih ettiğim ve fikrimi değiştirmeme yol açan bir olay oldu. Senin yaptığın bir şey değildi. Senin nahoş bir tarafın yoktu. Ama kalıcı bir ilişki kurmaya yeterli şeylere de sahip değildik. Olan şu ki bir kadın, Sonya. Burada Thelma bir an için rolünden çıktı ve yüksek bir sahne fısıltısıyla konuştu. Doktor Yalom, dans ettiğim dönemde Sonya benim sahne adımdı. Yeniden Matthew olup konuşmasına devam etti. Bu kadın, Sonya, ortaya çıktı. Ve ben onunla birlikte bir yaşamın benim için en uygun yol olacağını fark ettim. Senden uzak durmaya çalıştım. Beni aramaktan vazgeçmeni söylemeye çalıştım. Ve dürüst olacağım. Bunu yapmaman beni sinirlendirdi. İntihar girişiminden sonra söyleyeceklerime çok dikkat etmem gerektiğini anladım. Ve işte bu nedenle çok uzaklaştım. Bir psikiyatra gittim ve tam sessizliği o tavsiye etti. Sen benim bir arkadaşım olmanı çok isteyeceğim birisin. Ama bunu açıktan açığa yapmaya imkan yok. Senin Harry'n var, benim de Sonya. Thelma sustu ve koltuğuna gömüldü. Omuzları çöktü. İyiliksever gülümsemesi kayboldu. Ve bitmiş, tükenmiş bir halde yeniden Thelma oldu. Birlikte sessizce oturduk. Thelma'nın Matthew'nun ağzından söylediği sözleri düşününce bunların çekiciliğini ve bu sahneyi hayalinde kuşkusuz çok sık yinelemesinin nedenini kolayca anlayabiliyordum.